sitemize gelen bir soru şöyle. 31 Mart hadisesinin iç yüzü nedir ve Bediüzzaman'ın bu olayla irtibatı nedir?
31 Mart hadisesi adeta Osmanlı'nın ve Türkiye'nin kaderini belirleyen bir dönüm noktası olmuş yani. Burada kilit rolü İttihat ve Terakki Partisi ve onların idarecileri oynamıştır. Tabii 31 Mart derken şu anda biz miladiye göre zannediyoruz. Oysa Rumi'ye göre 31 Mart 1325. Bu da miladiye vurulduğu vakitte de 14 Nisan 1909 tarihine rast geliyor. Dolayısıyla Osmanlı'da resmi tarih Rumi takvime göre belirlendiğinden dolayı tarihe bu manada giren şeyler genellikle Rumi tarihiyle. Mesela 1293'te yapılan bir Osmanlı-Rus savaşı var. Buna da tarihte 93 Harbi diyoruz. Yani bu miladi olarak değil. Miladi olarak 1877-78 yıllarına rast gelen bir tarihtir bu. Dolayısıyla 31 Mart hadisesi diye bilinen bu olay 14 Nisan 1909 tarihine rastlıyor. Burada ne olmuş? Burada İttihat ve Terakki Partisi ortalığı ciddi manada karıştırıyor. Hürriyet ilan edilmiş, ikinci meşrutiyet ve hala Abdülhamid Han Hazretleri icranın başında fiilen bulunmasa bile yine de onların devirmeye azmettikleri, niyet ettikleri bir sultan konumunda. Şimdi ortalığı karıştıran birkaç hadiseyi arzu ederseniz bunları izah edelim. Burada İttihat ve Terakki bazı şeyler yapmaya başlıyor. Ne yapıyor? Adeta her tarafta faili meçhuller ortaya çıkıyor. Beğenmedikleri, önlerine çıkan insanları, gerek gazeteci, gerek diplomat, gerek siyasetçi, gerekse biraz da kanaat önderi hükmünde olacak insanları faili meçhul cinayetlerle ortadan kaldırıyorlar ve bu manada ciddi manada bir kaosa meydan veriyorlar. Bu bir. Peki bunun sebebi ne? İngiliz gizli ajansının onları yönlendirmesiyle Abdülhamit aleyhindeki propagandaları artırmak ve onu tamamıyla tahttan indirmeye yönelik çalışmalar ortaya çıksın diye. İkincisi, Osmanlı Devleti'ni yıkma çabasında bulunan Ermeni ve Rum milletvekilleri mecliste bulunuyor. Yani ikinci meşrutiyet ilanından sonra meclis kuruluyor. Ve burada devamlı bu gibi şeyler konuşulmaya başlıyor ki millet bundan ciddi manada tedirgin ve meclis değişsin, meclisin üyeleri de değişsin diye ciddi manada bir baskı var. Şimdi her taraftan 31 Mart hadisesini besleyen ana sebepler, ana şartlar var yani. Bir taraftan Abdülhamid Han Hazretlerinin icranın başında olmasa bile idare eden ve saltanattan elini çektirmesi için İngilizlerin ciddi manada çalışmalar var. Hem İttihatçıları kullanıyorlar hem de başkalarını kullanıyorlar, medyayı falan. Ayrıca askere bakıyoruz. Askerlik terbiyesi, nizamı ve intizamı dediğimiz o genel kaide ve kurallardan artık ayrılmış. Adeta nerede patlayacağı, ne zaman patlayacağı belli olmayan bir mayın haline gelmişti. Bu da 31 Mart hadisesini adeta tetikleyen ana unsurlardan bir tanesi.
Askerin siyasetle meşgul olması.
Askerin siyasetle meşgul olması ve biz de varız demesi. Hasan Fehmi Bey gibi bazı insanlar öldürülmüş ama failleri belli değil. Çok bu manada hadiseleri var. Millet bunlardan da ciddi manada tedirgin olmaya başlıyor. Ne olacak bu işin sonu diye. Ayrıca İttihatçılar kendilerine muhalif gördükleri subayları, ondan sonra bazı önemli şahsiyetleri kadro dışı bırakmaya yönelik ciddi manada perde arkasında çalışmalar yapıyorlar. Yani Üstad Esen'in 40-45 senedir kökü dışarıda, kendisi burada olan bir zındıka cereyanı dediği, o cereyanın çalıştırdığı ana amillerden birisi de bu. Şimdiki işte FETÖ belasının başımıza açtığı bu sıkıntılar gibi. O zaman da o hadiseleri vardı maalesef. Ya. Dolayısıyla hürriyet adı altında her türlü ahlaksızlık serbest hale gelmişti. Ve bundan dolayı da madem ki hürriyet meselesi var, biz de o zaman her şeyi yapabiliriz. Oysa Üstadımız hürriyeti anlatıyor. Ne kendine, ne gayra, ne hukukullah'a zarar vermeyecek şekildeki şeylerde şahane serbest olmak ve hür olmak. Yoksa kendine zarar veren bir insan, hani başkasına dokunmadıkça ne yaparsan yap gibi bir felsefe, bir anlayış hürriyet değildir. Üstadımız hayvanlıktır diyor mesela. Evet. Hayvanlarda da bu vardır. Ama hürriyetin asıl tanımı nedir? Başkasına da kendine de zarar vermeyeceksin. Kendine derken hem maddi manada hem de hukukullah manasındaki kendine zarar verecek isyanlardan, günahlardan ilahir. Şimdi bu manadaki bir hadise ciddi manada herkesin içerisinde yayılınca, hani zincirden boşalmış bir şey gibi, hani deli dana gibi, herkes bu manada artık ben istediğimi yapabilirim gibi bir vaziyete girince, derviş vahdeti gibi sağını solundan ayıramayan, dinde mutassıp, muhakeme akleden noksan olan maalesef bazı insanlar da ortaya çıkıp insanları bu manada, ciddi manada tahrik etmeye başlıyor. Çok acınacak bir durum yani. Evet. Yani herkes bir taraftan, kimin ne yaptığı belli değil. İttihatçılar kimin hesabına çalışıyor? Millet kimin namına baskı yapıyor? Ondan sonra hammal dediğimiz bir cihetle aklı bu manadaki şeylere fazla yetmeyen insanlar kimin hesabına çıkıyor? Bazıları Abdülhamid'i kurtaralım diye ortaya çıkıyor. Bazıları Abdülhamid'i batırmamız lazım diye ortaya çıkıyor. Bazıları işte hürriyet adı altında Allah'ın kanunları çiğneniyor diye ortaya çıkıyor. Bazıları işte biz Abdülhamid'i kurtaracağız diye nizamı intizamı bozulmuş olan ordunun alt yapısındaki subay ve assubay gibi kadrodaki insanlar ortaya çıkıyor. Enteresan bir vaziyet yani. Kimin yaptığı belli değil. Dolayısıyla böyle bir durumda 14 Nisan 1909 tarihi içerisinde maalesef İttihat ve Terakki Partisi başıbozuk olan bir grubu, bir orduyu ortaya çıkarıyorlar ve şeriat isteriz demek suretiyle 31 Mart hadisesinin fitilini ateşliyorlar. Evet. Şimdi burada bir bakıyoruz ne oldu. Şimdi burada bakıyorsunuz ki bunlar ortaya çıktı. Ayasofya ve Sultanahmet Camii önlerinde toplanmışlar bunlar. Bu başıboşluk diyelim, bu kalabalık. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa ile Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey'in azlini ve bütün ihtiyaçlarının sürgün edilmelerini istiyorlar. Bak şimdi ortaya çıkıyorlar Abdülhamid'i kurtaralım diye. Ama bunları aslında oraya salan İttihat ve Terakki'dir. Bunlar da diyorsun ne istiyorsunuz? Şeriat istiyoruz. Bir de şunların azlini istiyoruz, paşaların. Bir de İttihat ve Terakki'nin de üyelerinin en azından başlarının sürgün edilmesini istiyoruz. Şimdi arka planda İttihat ve Terakki bunları yayıyor ortaya. Sorduğun vakit ne yapıyorsunuz? Biz İttihat ve Terakki'nin sürgün edilmesini istiyoruz. Yani ne oldu belli değil. Kimin ne istediği belli değil yani. Yukarıda da zikredilen sebeplerden dolayı isyan eden bu ordu mensubu çapulculara diyelim, başta hammallar olmak üzere her çeşit halktan insan da destek için karışıyor. Yeter ki sultanımızı kurtaralım.
Evet.
Acınacak bir durum.
Niyetleri halis olsa da.
Yani niyetleri halis olması tabii. Yani ne derece yetiyor mesela, değil mi?
Evet.
Benim niyetim halis ama doktor olmadığım halde, hammallar için söylüyorum. Doktor olmadığım halde gidiyorum babamı kalp ameliyatı yapıyorum. Niyetim halis, doğru. Ama sen resmen, değil mi, ölüme davetiye çıkarıyorsun.
Evet, maalesef.
Onun için üstadım diyor ki, hükümetin işine karışmayacağız. Zira hükmeti bilmiyoruz. Ne güzel bir ifade. Hükümetin işine karışmayacağız. Zira hükmeti bilmiyoruz. Yani hükümet ne niyetle bunları yapıyor, biz bunları bilmiyoruz. Bilmeyince de benim ortaya çıkıp da ortalığı karıştırmanın, ortalığı velveleye vermenin bir manası kalmıyor. Görünürde ittihatçılara karşı şeriatı ve onun teminatı olan Abdülhamid'i kurtarmak için yapılmış bir isyandı. Ancak tamamen ittihatçıların ve İngiliz gizli servisinin Abdülhamid'i tahttan indirmek ve bu arada dindar halkı da ezerek gözdağı vermek için bir yapılmış tertipti. Bu serseri mayın gibi isyan eden askerler ittihatçıların ileri gelenlerinden Ahmet Rıza Bey zannederek, azlini istedikleri Ahmet Rıza Bey'i zannederek Adliye Nazırı Nazım Paşa'yı ve gazeteci Hüseyin Cahit zannıyla da, onu öldürmek niyetiyle zannıyla da milletvekili Emir Şekip Arslan Bey'i öldürüyorlar. Sultan Abdülhamid 2. Tümen Kumandanını çağırarak, şimdi bakın bir de bu var. Yani hem sultan hem emri dinlenmiyor. Niye? Çünkü başka yerden onlara verilen başka bir emir var. Ya yani gayri resmi ve perde arkasından kulaklarına üfürülmüş, verilmiş bir emir var. sakın sakın böyle bir olay olduğu vakit, değil mi? Siz Abdülhamid'in emrini dinlemeyiniz. Sultan Hamid 2. Tümen Kumandanı'nı çağırarak askeri dağıtmasını istedi. Yani bunlar senin emrinde değil mi? Gel bakalım bunları bir dağıt. Gel bunları tekrar kışlalarına tekrar davet et. Kışlalarına tekrar bunları çek diyor sultan. Ancak padişahın talimatını dinlemeyen komutan ordu kumandanından emir almadığını söyleyecek kadar alçaldı. Efendim diyor, siz sultansınız doğru ama bana ordu kumandanımdan emir gelmedikçe ben askeri kışlaya koymam, askeri dağıtmam.
Allah Allah. Ya. Ulul emre itaat farz olmasın.
Ya.
Ulul emrin de en üstü halife olmasına rağmen.
Halife, hem halife hem sultan bir de.
Sultan.
Ya. Evet. Ve bunları dinlemiyorlar. Dinlemeyince ne olacak? Hiçbir sağduyu yok. Herkes ortalığı karıştırmaya, bazıları iyi niyetten, bazıları kötü niyetten karıştırmaya çalışıyor herkes. Ondan sonra bakıyorsunuz ki kimin ne yaptı, kimin ne konuştu, kimin nereye koştu, kimin kime koşacağı belli değil. Böyle bir vaziyet maalesef. Maalesef ittihatçı olan ve sonradan bu haline çok pişman olan Mahmud Muhtar Paşa ise, yani sultanımızın emrini dinlemeyen Mahmud Muhtar Paşa ise emir vermemekte direndi. Ama daha sonra ciddi manada pişman oldu. Ama Ba'de Harabil Basra. Ya iş olup bittikten sonra, değil mi? Ondan sonra o sıkıntılar Anadolu'yu perişan ettikten, Osmanlı'yı mahvettikten sonra,
yüzlerce insanın kanına gerildikten,
yüzlerce insanın, binlerce insanın katline adeta vesile olduktan sonra, çünkü ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'na sebebiyet veren bir zihniyet başa geliyor.
Evet.
Birinci Dünya Savaşı sebeplerin ortasında girilmemiş olsaydı şu andaki şeyden 10 kat daha fazla toprağımız vardı Anadolu'nun şu andaki vaziyetinde. Daha sonra isyan eden bu cahil askerlere, kendileri gibi cahil olan hammallar ve de sağını solundan fark edemeyecek kadar ahmak olan bazı dindarlar da katıldı. Şeriat isteriz diyor yani. Zaten ittihatçıların muhalifleri de böyle bir fırsat bekliyordu. Onlar da akıllı hareket edemediler. İş çığırından çıkmıştı. Bediüzzaman ve bazı sağduyulu, ondan sonra ferasetli, basiretli alimler, ondan sonra devlet adamları, bunlar fazla bir şeye giremediler. Yani alana giremediler. Ama ne kadar yatıştırabilirlerse de yatıştırmaya çalıştılar. Üstadistleri itaatı bozulmuş 8 taburun başına gidiyor ve burada ciddi manada onlara, değil mi, nutuk çekiyor ve onları itaate elhamdülillah sevk ediyor. Yani sizin idarecilerinize karşı çıkıyorsunuz ama
evet,
idarecileriniz bir hata yapmakla kendi nefsine zulmediyor. Ama siz öyle bir hata yapıyorsunuz ki şu anda hem Osmanlı'ya hem İslam alemine zarar veriyorsunuz demek suretiyle.
Evet.
Üstadımızın demek ki o zamanki o ateşin ifadeleri, bir de ihlas da ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak böyle bir sıkıntının belki daha az bir zararla neticelenmesine vesile oluyor Allah'ın izni keremiyle. Peki ne oldu ondan sonra? Ondan sonra İttihat ve Terakki, ortalık karıştı diye, tabi bunlar hepsi oyun, hepsi düzen, hareket ordusunu çağırıyor. Hareket ordusunun başındaki Mahmud Şevket Paşa var, Müslüman olan, Türk olan bizzat o var. Yani hem Müslüman hem Türk. Ama bunların askerlerinin çoğu yağmacı olan insanlar. Ondan sonra Müslüman katili olan Makedonyalılar da var aralarında büyük bir çoğunluk. Tam bir çapulcu ordusu, hareket ordusu. Selanik'ten gelmiş. Bunlar geldiği vakit o zaman Nazım Paşa, 1. Ordu Kumandanı Nazım Paşa'ya geliyor Sultan Abdülhamid Han Hazretlerine. Diyor ki sultanım emredin, biz bunları durduralım ve bunlarla vuruşalım. Çünkü bunlar farklı bir niyetle geliyor. Abdülhamid Han Hazretleri bir kurşun attırtmıyor. Burada birilerinin ekmeğine yağ sürecek şekilde ben evlatlarımı katledemem diye,
evet,
ve ona da yemin ettiriyor ki lütfen şey yapma, karşı çıkma. Hareket ordusunun İstanbul'a kadar gelmesine müsaade ediyor. Ve bu yağmacı ordu, Yunanlar gelseydi ancak bu kadar zarar verebileceği Yıldız Sarayı'nı ve buna mümasil olan sarayları yağmalıyor. Sonra da Abdülhamid Han Hazretleri'nin zaten sonunu getiren olay, hal dediğimiz onun tahttan indirilmesi için gereken fetvalar hazırlandı. Ve bu manada 31 Mart hadisesi tarihte yerini bulmuştur. Ciğersüz bir hadisedir. Ve maalesef burada kaybeden Müslümanlar oldu. Kaybeden Osmanlılık oldu. Kaybedenler Müslüman Türkler ve tebaa oldu. Kim kazandı? Rumlar kazandı. Ermeniler kazandı. daha da ilerisi, onların hepsinin arkasında adeta bütün kaymağı kendi kesesine dolduran İngilizler. İngiliz gizli servisi kazandı. Evet. Ve daha sonra bu olaya sebebiyet verenlerin belki bazıları pişmanlık gösterecekler ama belki bazıları da günah çıkarmak için bazı kusurlarını, günahlarını itiraf edecekler ama iş işten geçmiş ve Türkiye'nin başına yeni bir dönemin açılmasına vesile olacak bazı hem dine karşı düşman hem de Osmanlı'ya karşı düşman, ecdada karşı düşman hem de Anadolu insanı, safi Müslüman insanına düşman olan bir cereyanın, bir grubun gelmesine de zemin hazır ettiler maalesef.
Evet. Ki 31 Mart hadisesiyle üstadın böyle çok sık göstermesinin, üstadın sürgün edilmesine sebep olmasının nedeni nedir?
Şimdi bunu söylemek lazım ki üstad sürgün edilmedi. Tabii. Üstad burada, bunlar fırsattan istifade. Bir, yani daha doğrusu bir taşla kuş katliamı yapmak gibi bir şeydiler. Bir, onların emrindeki İttihat ve Terakki'yi daha müessir kılmak. İki, Abdülhamid'i indirip kendilerinin sözlerini dinleyecek bir halife ve sultan getirmek. Evet. Üç, burada bu Anadolu'ya, bu Anadolu insanına yol gösterecek özellikle bazı muhakkik zatların, alim zatların, ondan sonra bürokrat zatların, siyasi yönü iyi olan vatanperver zatların cepheden kaldırılmasına vesile olmak. Ondan sonra da ortalığı ciddi manada karıştırıp yağmalamaya bu manada gitme gibi çok önemli sebepler vardı. Dolayısıyla Üstad Seri bir İslam alimi olması ve yazılarıyla da çok ciddi manada insanları etkilemesi cihetiyle kendisi de bu manada Divan-ı Harbe ismini karıştırdılar. Divan-ı Harbi Örfiye Üstad'ı verdiler. Ondan sonra mahkemeye çıkardılar. Ondan sonra Mahmud Şevket Paşa gibi bu manadaki işte zatlara karşı, Hurşit Paşa gibi zatlara karşı Üstadımızın verdiği cevaplar var. Yaptığı iyilikleri siz demek ki cinayet kabul edip beni buraya attınız demek suretiyle 11 cinayeti işlediğini ve bu cinayetten her birisi vatana, millete, dine, devlete faydalı olan işler olduğunu ifade ediyor. Ve bunlara karşı da üstadımızın sual sorduğunu, 11,5 sual sorduğunu, verin bakalım bu suallerin cevabını dediği ve bundan sonra da Üstad Bediüzzaman suçsuz bulunduğu ve arkasından da yargılanacak olan alimlerin de sorgulanmasına gerek kalmayacak şekilde kurtarıldığını biliyoruz. Üstadımız kendi eserinde bunu yazıyor malum. Divan-ı Harbi Örfi. Tarihçiyatı da var. Rahmetli Abdülkadir Bağdullah abinin kitabında da zaten mevzuliyetle daha fazla bunlar anlatılmış. Üç ciltlik şey var. Müfassal tarihçi hayatı var malum. Dolayısıyla Üstad Hazretleri burada bütün serencemeyi adeta anlatıyor orada. Üstad Hazretleri'nin isminin orada karıştırılmaya çalışılmasının arka planında olan az önce dediğimiz gibi yani bazı muhakkik alimlerin de ortadan kaldırılmasını, idam edilmek suretiyle ortadan kaldırılmasını ve artık milletin önünde durabilecek lider seviyesindeki insanların bırakılmamasını sağlamaktır. Üstadımızın isminin oraya adeta katılmasının en büyük şey budur yani.
Amaç işlerine gelmeyen insanları egal etmek.
Egal etmek, evet. Allah razı olsun.